5. ayırım. Sayfa 35. Jean-Louis Rıttı. Babası hukuku bitirdikten sonra avukatlığı öğrenmenin en az 5 yıl aldığını söylerdi. 2 yıl ekonomi alıştırması yapmak, üstüne 2 yıl Alabama layihalarını öğrenmek, 5. yılda da İncil'i ve Shakespeare'i yeniden okumak için. İnsan her şart altında ayakta kalmaya ancak o zaman hazırlıklı olurdu. Hank'in yeğeninin olmasına ne derdin? Alexandra mutfak havlusuyla ellerini kurulamayı kesti. Dönüp sertçe Jean-Louis'e baktı. Ciddi misin sen? Olabilirim. Sakın acele etme tatlım. Acele mi? 26 yaşındayım hala. Ayrıca Hank'i kendimi bildim bileli tanıyorum. Evet ama sorun nedir? Onu onaylamıyor musun? Mesele bu değil. Yalnızca Jean-Louis, bir oğlanla çıkmak başka şey, onunla evlenmek bambaşka bir şey. Her şeyi hesaba katmalısın. Henry'nin geçmişi. Benim geçmişimle birebir aynı. Birbirimizin cebinde büyüdük biz. O ailede bir içkici damarı var. Halacığım, içki damarı her ailede var. Alexandra'nın sırtı dikleşti. Finch ailesinde yok. Haklısın, bizde sadece delilik var. Bunun doğru olmadığını sen de biliyorsun, dedi Alexandra. Kuzen Joshua resmen kafayı sıyırmıştı, unutma. Bildiğin gibi o illeti anne tarafından almıştı. Jean-Louis, bu ülkede Henry Clinton'dan daha düzgün bir delikanlı yoktur. Bir gün bir kıza olağanüstü bir koca olacak ama... Ama bir Clinton, bir Finch'in kesinlikle denge olamaz diyorsun. Halacığım, tatlım, bu tür şeyler Fransız devrimiyle ortadan kalktı. Ya da başladı, hangisiydi unuttum. Ben kesinlikle öyle bir şey demiyorum. Sadece böyle işlerde dikkatli olmalısın diyorum. Jean-Louis gülümsüyordu. Savunma hatları denetlenmişti, hazırdı. İşte yine başlıyor. Tanrım, bu konuya ne diye değindim ki? İçinden kendini tekmelemek geldi. Alexandra hala fırsatını bulsa Henry için Wild Fork'tan tatlı, temiz, damızlık bir köylü kızı seçer, gençlerden de hayır duasını esirgemezdi. Ona göre Henry'nin yaşamdaki yeri buydu. Eh, insan daha ne kadar dikkatli olabilir bilmiyorum halacığım. Atticus, Hank'in aramıza resmi olarak katılmasına bayılırdı. Zevkten dört köşe olurdu biliyorsun. Gerçekten de olurdu. Atticus Finch, Henry'nin kızını böyle bölük pörçük kovalayıp durmasını sevecen bir tarafsızlıkla izlemiş, istendiğinde öğüt vermiş ama bulaşmaktan kesinlikle kaçınmıştı. Atticus bir erkek, bu işlerden pek anlamaz. Jean-Louis'nin dişleri sızlamaya başladı. Hangi işlerden halacığım? Şimdi bak, Jean-Louis, bir kızın olsaydı onun için ne dilerdin? Her şeyin en iyisini elbette. Göründüğü kadarıyla farkında değilsin. Yaşıtın gençlerin çoğu da farkında değil ama kızının çocuğunu ve karısını terk eden, sarhoş bir halde mobildeki rayların üzerinde ölen bir babanın oğluyla evlenmek istediğini öğrensen ne yaparsın? Kara Clinton iyi bir insandı. Acı bir hayatı oldu. Gerçekten üzücü. Tamam ama sen kalkmış böyle bir birleşmenin ürünüyle evlenmeyi düşünüyorsun. Bu çok ciddi bir karar. Gerçekten de ciddi bir karar. Jean-Louis çarpık bir peruğun altındaki ekşi surata takılı altın çerçeveli gözlüğün parıltısını, kemikli bir parmağın havada titreştiğini gördü. Şöyle dedi. Sorumuz beyler, içkiye dair. Madem akıl soruyorsunuz, işte cevabım. Kafayı bulunca kadını dövdüğünü, tekmelediğini söylüyor. Bırakalım kafayı bulsun, beyler ve hele bir denesin. Alexandra bunu komik bulmadı. Canı fena halde sıkkındı. Bugünlerde gençlerin tavırlarını hiç mi hiç anlayamıyordu. Anlaşılmaya filan ihtiyaç duydukları da yoktu gerçi. Gençler her kuşakta aynıydı ama şu kendini beğenmişlik, yaşamlarının en vahim meselelerini bile ciddiye almaya yanaşmamaları Alexandra'yı öfkelendiriyor, sinirlerini hoplatıyordu. Jean-Louis ise hayatının en büyük hatasını yapmak üzereydi. Buna rağmen çenesi hiç durmuyor, yüzüne baka baka alıntılar yapıyor, halasıyla dalga geçiyordu. Bu kıza bir anne lazımdı. Atticus onu 2 yaşından sonra tamamen başıboş bırakmıştı. İşte sonuçlarını görüyordunuz. Şimdi yapılması gereken şey onu ite kaka hizaya getirmek, yola sokmaktı. Hem de iş işten geçmeden. Jean-Louis dedi, sana hayatın birkaç gerçeğini hatırlatmak isterim. Hayır, Alexandra elini kaldırıp kısa susturdu. Bu gerçekleri zaten bildiğinden eminim ama bütün şu hazır cevaplılığınla filan bilmediğin bazı şeyler var. Çok şükür ki bunları sana söyleyecek ben varım. Şehirde yaşıyor olsan da kuluçkadaki bir yumurta kadar safsın. Henry sana uygun değil, asla da olmayacak. Biz Finchler fakir ve cahil köylülerin, beyaz süprüntülerin çocuklarıyla evlenemeyiz. Ki Henry'nin anne babası tam da böyle bir ailede doğdular. Ömürlerini böyle geçirdiler. Onlara daha iyi tanımlar bulmak mümkün değil. Henry'nin şimdiki gibi biri olmasının tek nedeni, babanın daha çocukken onun elinden tutması, savaşın çıkması, eğitiminin parasını da devletin ödemesi. İstediği kadar düzgün bir delikanlı olsun. O, avam geçmişinden asla kurtulamaz. Pasta yerken parmaklarını nasıl yaladığına hiç dikkat ettin mi? Avam. Ağzını kapamadan nasıl öksürdüğünü gördün mü? Avam. Üniversitede bir kızın başını belaya soktuğunu biliyor muydun? Avam. Kimsenin görmediğini sanırken burnunu nasıl karıştırdığını fark ettin mi? Avam. Bu ondaki avamlıktan değil ki halacığım, içindeki erkekten, dedi Jean-Louis yumuşak bir dille. İçten içe kaynıyordu. Halam birkaç dakikaya kalmaz kendini güzelce işler, yeniden iyi huylu haline döner. O benim az sonra olacağım kaba, pespaye kişi istese de olamaz. Hank gibi, benim gibi bayağı biri asla olamaz. Nasıl biri olduğunu bilmiyorum ama artık kesse iyi olacak. Aksi halde benden uzun zaman unutamayacağı şeyler duyacak. Yetmezmiş gibi babanın kuyruğuna takılarak kendine bu kasabada bir yer edinebileceğini sanıyor. Tek amacı Metodist Kilisesi'nde babanın yerine geçmek, hukuk bürosunu devralmak, onun arabasıyla ülkenin dört bir yanında dolanmak. Baksana, daha şimdiden bu ev kendisininmiş gibi davranıyor. Atticus ne yapıyor peki? Kabulleniyor, tek yaptığı bu. Kabulleniyor, hatta bayılıyor. Henry Clinton'ın Atticus'un sahip olduğu her şeyi gasp etmeye çalıştığı bütün Maycomb'un dilinde. Jean-Louis parmaklarını lavabodaki ıslak fincanın kenarında gezdirmeyi bıraktı. Parmağındaki su damlasını yere silkeledi, sonra ayakkabısıyla Marley zemine yaydı. Halacığım, dedi candan bir tavırla, neden gidip şapkana işemiyorsun? Biraz rahatlardın. Jean-Louis ile babası arasında cumartesi geceleri yinelenen ritüel vazgeçilemeyecek kadar eskiydi. Jean-Louis oturma odasına girdi, onun koltuğunun karşısında durdu. Genzini temizledi. Atticus elindeki Mobile Press gazetesini indirip ona baktı. Kız yavaşça arkasını döndü. Fermuarım kapalı mı? Çorap çizgilerim düzgün mü? O aksi inatçı saç tutamı alnımda mı? Saat 7 ve her şey yerli yerinde, dedi Atticus. Halana küfretmişsin. Küfretmedim. Öyle söylüyor. Kabalık ettim ama sövmedim. Jean-Louis ile ağabeyi küçükken Atticus ara sıra onları karşısına alır, biraz açık saçık konuşmakla dinsel içerikli küfür sallamak arasına keskin bir çizgi çekerdi. Birinciyi sineye çekebilirdi ama Tanrı'nın işin içine karıştırılmasından nefret ederdi. Bunun sonucu olarak Jean-Louis ile ağabeyi onun önünde asla küfretmediler. Damarıma basıyor Atticus. Buna izin vermemelisin. Ne dedin ona? Jean-Louis'e aktardı. Atticus suratını buruşturdu. Eh, bir an önce barışmalısın onunla tatlım. Bazen büyüklük tasladığını biliyorum ama iyi bir kadın o. Konu Hank'le ilgiliydi. Beni çıldırttı. Atticus bilge bir adamdı. Dolayısıyla konuyu burada kesti. Finchler'in kapı zili mistik bir aygıttı. Zile basanın ruh halini anlamak mümkündü. Zil, di-ding deyince Jean-Louis kapıyı memnun mesut çalanın Henry olduğunu anladı. Hemen kapıya seyirtti. Henry hole girince Jean-Louis'nin burnunun onun hoş, alttan alta erkeksi kokusu çarptı ama tıraş kremi, tütün, yeni araba ve tozlu kitap karışımı koku mutfaktaki konuşmanın anısına karışıp gitti. Ansızın kollarını erkeğin beline doladı, yüzünü onun göğsüne gömdü. ''Nedendi bu?'' diye sordu Henry keyifle. ''Mütareke ilkeleri. Gelibolu muharebesinde az önce çıktık da haydi gidelim.'' Henry köşeden eğildi, oturma odasındaki Atticus'a bir göz attı. ''Onu eve erkenden getiririm Bay Finch.'' Atticus ona gazeteyi salladı. Gecenin karanlığına adım attıklarında Jean-Louis'i merak etti. Yeğeninin bir süprüntüyle evlenmeye hayatında hiç olmadığı kadar yakın olduğunu bilse Alexandra ne yapardı acaba? İkinci kısım. Alabama'daki Maycomb kasabası kurulduğu yeri Sinkfield adındaki birinin soğukkanlılığına borçluydu. Adam ilçenin yeni yeni kurulmaya başladığı günlerde iki domuz patikasının kesiştiği bir noktada bir han işletmekteydi. Orası yöredeki tek kat tavernaydı. Bu yeni ilçenin huzurunu, kendi halindeki dinginliğini pazarlamayı, bundan yararlanmayı amaçlayan vali William White Bibb, kasabanın tam merkezini saptamaları için bir mesaha ekibi gönderdi. Hükümet konağını oraya kurduracaktı. Sinkfield malını mülkünü korumak adına gözü pek bir çıkış yapmasaydı, Malcolm kasabası Winston bataklığının tam ortasında hiçbir getirisi olmayan bir yerde yükselecekti. Onun yerine göbeğinden, yani Sinkfield'ın tavernasından dışarıya doğru geliştiği yayıldı. Çünkü Sinkfield bir akşam mesaha ekibini sarhoş edip haritalarını ve planlarını ortaya dökmeye ikna etmişti. Azıcık şuradan budandı, bir parça şuraya eklendi ve ilçenin merkezi onun istediklerine uyduruldu. Ertesi gün onları heybelerinde haritaları ve 5 litrelik kaçak viskiyle uğurladı. Adam başı 2, vali içinde 1 litre. Jean-Louis, Sinkfield'ın manevrasının akıllıca olup olmadığına bir türlü karar veremezdi. Genç kasabayı o günlerdeki tek kamu taşımacılığının, nehir gemisinin 32 kilometre uzağına yerleştirmişti ve ilçenin güney ucunda Maykomba alışverişe gelen birinin 2 günlük yol kat etmesi gerekiyordu. Bunun sonucunda kasaba 150 yılı aşkın bir süre boyunca hiç değişmeden kaldı. Birincil varlık nedeni hükümetti. Onu Alabama'nın bir başka küçük pasaklı toplumu olmaktan kurtaran şey Maykomba'daki profesyonel kişi oranının yüksek olmasıydı. İnsanlar diş çektirmeye, at arabasını tamir ettirmeye, kalbini dinletmeye, parasını yatırmaya, katırlarına baktırmaya, ruhunu kurtarmaya, kredi borcunun vadesini uzatmaya Maykomba geliyordu. Buraya yeni yerleşimci nadiren gelmekteydi. Aynı ailelerle evlendiler. Öyle ki sonunda akrabalık ilişkileri karma karışık oldu. Toplumun bireyleri tek düze bir biçimde birbirine benzedi. Jean-Louis 2. Dünya Savaşı'na kadar kan bağı ya da evlilik yoluyla neredeyse bütün kasabayla akrabaydı. Ama bu Maykomb ilçesinin kuzey yarısında olup bitenle kıyaslandığında hafif kalıyordu. Orada Old Sarum denen ve iki aileden oluşan bir yerleşim vardı. Aileler başta ayrı ve farklıydılar. Fakat şanssızlığa bakın ki aynı soyadını taşıyorlardı. Cunningham ailesiyle Cunningham ailesi birbiriyle evlenip durduğundan soyadlarının yazılışı soyut bir hal almıştı. Tabii eğer bir Cunningham'ın canı toprak mülkiyeti konusunda bir Cunningham'ı oyuna getirmek istemediği ve iş mahkemeye intikal etmediği sürece... Jean-Louis, yargıç Tyler'ın bir açık duruşmada elinin kolunun bağlandığını sadece bir kez görmüştü. O da bu iki aile arasındaki bir ihtilaf davasıydı. James Cunningham ifadesinde annesinin bazı tapu senetlerini filan Cunningham diye imzaladığını ama aslında bir Cunningham olduğunu, telaffuz konusunda pek ısrarlı olmadığını, zaten ön sundurmada otururken bazen uzaklara dalıp gitmeye meyilli olduğunu söyledi. Yargıç Taylor, Old Sarum sakinlerinin zırvalarını tam 9 saat dinledikten sonra asılsız suçlamalar gerekçesiyle davayı iptal etti ve umuma açık beyanların her iki tarafı da tatmin etmiş olduğunu canı yürekten umut ediyorum dedi. Evet, tatmin olmuşlardı, zaten hepsinin de öncelikli arzusu buydu. Maykomb ilk asfalt döşeli caddesine 1935'te Roosevelt sayesinde kavuştu, ancak o zaman bile asfaltlanan şey tam bir cadde sayılmazdı. Her nedense başkan Maykomb Dil Bilgisi Okulu'nun ön kapısından başlayıp okul arazisine bitişik iki patikayla birleşen açık alanın iyileştirilmesi gerektiğine karar vermişti. Böylece söz konusu alan iyileştirildi. Buysa çocukların derisi yüzülmüş dizlerle ve çatlak kafa taslarıyla dolaşmasıyla ve en nihayetinde okul müdürünün kaldırımda kamçıyı şaklat oyununun oynanmasını yasaklamasıyla sonuçlandı. Eyalet hakları kavramının tohumları da Jean-Louis'nin kuşağının yüreğine böylece atılmış oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın Maykomb'a tek bir etkisi oldu. Oğlanlar savaştan para kazanmayla ilgili tuhaf fikirlerle ve yitirilen zamanı bir an önce telafi etme telaşıyla döndüler. Anne babalarının evlerini iğrenç renklere boyadılar. Maykomb'un dükkanlarını badanalayıp neon tabelalar astılar. Eskiden mısır tarlaları ve çam korularının bulunduğu yerlere kendilerine ait kırmızı tuğlalı evler yaptılar. Kısacası eski kasabanın görüntüsünü mahvettiler. Sokaklar asfaltlanmakla kalmadı, birer isme de kavuştu. Bayan Adeline Clay'e atfen Adeline Caddesi. Ama daha yaşlı sakinler sokak isimlerini kullanmaktan kaçınıyordu. Tompkins Palas'ın önündeki yol demek Kerteriz almak için yeterliydi. Savaştan sonra ülkenin dört bir yanındaki kiralık çiftliklerden gelen genç adamlar Maykomba doluştular. Kibrit kutusu evler dikip aile kurdular. Hayatlarını nasıl kazandıklarını bilen yoktu ama kazanıyorlardı işte. Kasabanın kalanı onların varlığını kabul etseydi Maykomba'da yeni bir toplumsal sınıf yaratmaları işten bile değildi. Her ne kadar kasabanın görünümü değişmiş olsa da yeni evlerde televizyonların ve Mixmasters programının karşısında atanlar aynı kalplerdeydi. Birinin canının istediği yere beyaz badana yapabilir, komik neon tabelaları gönlünce asabilirdi. Ama bütün bu ilave yükleri sağlamca omuzlanayan şey yıllanmış kerestelerdi. "Bu halinden hoşlanmıyorsun öyle değil mi?" diye sordu Henry. Kapıdan girdiğinde yüzünü gördüm. "Değişime karşı tutucu bir direniş, hepsi bu," dedi Jean-Louis ise ağzı kızarmış karideslerle dolu. Maykomb Otel'in yemek salonunda iki kişilik bir masanın krom sandalyelerinde oturuyorlardı. Klima daimi, alçak bir gurultuyla iradesini ortaya koymaktaydı. Hoşuma giden tek tarafı o ağır kokunun gitmiş olması. Bir sürü tabak çanakla dolu uzun bir masa, köhne, küflü salonun ve mutfaktan gelen kızgın yağın kokusu. Hank, mutfaktaki kızgın yağ neydi? Oyun muydu neydi? Senin dediğin kızgın bezelyeler tatlım, ip atlama oyunu. İpi çok hızlı çevirirler ki ayağın takılıp düşesin. Hayır, elim sende gibi bir şeydi galiba. Anımsayamıyordu. Ölürken anımsayacaktı muhtemelen ama şimdilik zihninde cılız bir şekilde çakıp sönenler bir kot gömlek kolu ani bir haykırıştı. Mutfaktayız ya. Kolun kime ait olduğunu, o kişiye ne olduğunu merak etti. Adam belki de şu yeni, küçük evlerde ailesini genişletmekle meşguldü. Jean-Louis zaman yanından geçip gitmiş gibi garip bir duyguya kapıldı. Hank, haydi ırmağa gidelim dedi. Gitmeyeceğimizi mi sandın yoksa? Henry gülümsüyordu. Nedenini hiç anlamasa da Jean-Louis ne zaman Finch arazisine gitse eski benliğine dönüverirdi. Havadaki bir şeyi ciğerlerine çekiyordu sanki. Sen çift karakterlisin, Dr. Jekyll ile Bay Hyde gibi dedi kıza. Çok fazla televizyon izliyorsun. Bazen seni aynen böyle yakaladığımı hissediyorum. Henry elini yumruk yaptı ve tam seni ele geçirdiğimi, sımsıkı tuttuğumu düşünürken benden kaçıveriyorsun. Jean-Louis kaşlarını kaldırdı. Bay Clinton, dünyayı bilen bir kadının gözlem yapmasına izin verirsen elini göstermiş olursun. Nasıl? Kız sırıttı. Bir kadın nasıl tavlanır bilmiyor musun tatlım? Alabros tıraşlı hayali saçlarını sıvazladı, kaşlarını çattı, şöyle dedi. Kadınlar erkeklerin güçlü, buyurgan, aynı zamanda da mesafeli olmasından hoşlanır. Bu marifeti gösterebiliyorsan tabii. Onlara kendilerini aciz hissettir. Özellikle de bin türlü çileyi gık demeden çekebilenlere. Karşılarında kendinden asla şüpheye düşme ve ne olursa olsun asla onları anlamadığını söyleme. Tamam bebeğim pes dedi Henry. Ancak son önerini tartışacağım. Değişik ve gizemli bulunmak asıl kadınların hoşuna gider sanıyordum. Hayır, yalnızca değişik ve gizemli görünmek isterler. Bütün o deve tüyü süsler filan aralandığında bu dünyada doğmuş her kadın onu bir kitap gibi okuyabilen güçlü bir erkek ister. Onun aşığı olmakla kalmayıp dünyayı sırtlayabilen bir adam. Aptalca değil mi? Koca değil baba istiyorlar o halde. Sonuç oraya varıyor dedi Jean-Louis. Kitaplar o konuda haklı. Henry bu akşam bilgeliğin üstünde dedi. Nereden öğrendin bütün bunları? New York'ta günah içinde yuvarlanırken dedi kız. Bir sigara yaktı, dumanı derin derin içine çekti. Madison Caddesi'nde yaşayan genç, parlak evli çiftleri gözleyerek öğrendim. O dili bilir misin tatlım? Çok eğlencelidir ama kulağın yatkın olmalı. Bir tür kabile dansıyla eğitiliyorlar ancak uygulama alanı evrensel. Başlangıç noktası kocaları para kazanmaktan bitap düştüğü ve onlarla hiç ilgilenmediği için canı ölesiyle sıkılan kadınlar. Ne var ki karıları bağırıp çağırmaya başlayınca adamlar nedenini anlamaya çalışmak yerine hemen gidip ağlayacakları duygudaş bir omuz buluyorlar. Sonra kendilerinden bahsetmekten bıkınca da karılarına geri dönüyorlar. Bir süreliğine ortalık güllük gülistanlık oluyor, sonra erkekler sıkılıyor, kadınlar yeniden höykürüyor ve döngü başlıyor. Bu yaşlardaki erkekler öteki kadını psikiyatrın kanepesine dönüştürmüş durumda. Üstelik çok daha ucuza mal oluyor. Henry ona baka kaldı. Böyle alaycı konuştuğunu hiç duymamıştım dedi. Neyin var böyle? Jean-Louis gözlerini kırpıştırdı. Özür dilerim tatlım, sigarasını söndürdü. Mesele şu ki yanlış erkekle evlenerek hayatımı berbat etmekten ödüm kopuyor. Benim için yanlış turda olanla yani. Başka kadınlardan hiç farkım yok ve yanlış adam beni rekor bir sürede avaz avaz haykıran bir şirrete dönüştürebilir. Yanlış adamla evleneceğinden neden bu kadar eminsin? Karısını döven biri olduğumu öteden beri bilmiyor musun? Siyah bir el hesabın durduğu küçük peçeteyi uzattı. Jean-Louis'e tanıdık geldi. Başını kaldırıp baktı. Selam Albert dedi. Sana beyaz ceket giydirmişler ha? Öyle bayan Scott dedi Albert. New York nasıl? Gayet iyi dedi kız ve Malcolm'da yedi bela Scott Finch'i başka kim anımsıyor acaba diye sordu kendine. Muhtemelen bir tek Jack amca diye düşündü. Arada bir çocukken işlediği suçları patır patır sayıp dökerek onu başkalarının önünde acımasızca mahcup eden amcası. Yarın onu kilisede görecek, öğleden sonra da uzun bir ziyarette bulunacaktı. Jack amca Malcolm'un sabit kalan zevklerinden biriydi. Yemekten sonra içtiğin kahvenin, dedi Henry düşünceli düşünceli. İkinci fincanını mutlaka yarım bırakmanın nedeni ne? Jean-Louis elindeki fincana baktı, şaşırmıştı. Kişisel tuhaflıklarının dile getirilmesi, bunu yapan Henry bile olsa onu utandırırdı. Hank'in bunu fark etmesi zekiceydi. İyi de bunu söylemek için neden 15 yıl beklemişti ki? 5. ayrımın sonu, sayfa 46.